Ayrım 2.
Mutlaka aşıktır ve karısının gitmesini bekliyor. Kadınlardan biri karşı çıktı. İstediğini yapmak için hiç çekinmez ki. Ben sizin şeyhinizi anasının dizleri üstünde oturduğu günden beri tanırım. Eğer bir kadına aşık olmuşsa karısının gitmesini bekleyecektir. Bunun üzerine kime aşık olabileceği konusunda tahminler ileri sürüldü. Bir isim söylendi, sonra bir ikincisi, bir üçüncüsü, sonra oradan bir adam geçince başka şeylerden konuşulmaya başlandı. Lamia'nın kafasının içinde bu konuşmalar sürüyordu oysa. Gece olduğunda da hala düşünüyordu. Şeyh bu denli hasta olabilir miydi? Bundan birilerine söz etmesi, Dairun'daki hekimi çağırtması gerekmez miydi? Hayır, şeyh buna kızardı. En iyisi beklemek ve ne olacağını gözlemlemekti. Bir hafta içinde koridorlarda onun odasına seyirtken güzel bir kadın görürse o zaman içi rahat edecekti. Ama acaba gerçekten istediği bu muydu? Bu adamın çapkınlıklarına yeniden başlamasını gerçekten istiyor muydu? Gece ilerleyip duruyordu. Yatağında bir sağa bir sola dönüyor, bir türlü rahat edemiyordu. Ne isteyeceğini artık kendisi de bilemiyordu. Tekrar dönenip durdu. Üstelik bu adam için ne diye kaygılanıp bir takım şeyler dilemeye kalkışıyordu ki? Yanı başında kocası uyuyordu, sırt üstü yatmış, ağzı bir balığınki gibi açık. 3. Şeyhanın gideceği günün öncesinde şatoda herkes son hazırlıkların telaşı içindeyken Geryoz karısının yolculuğa katılmak için yalvarması karşısında çok şaşırdı. Kışı Jort'ta mı geçirmek istiyorsun? Bütün kış değil, sadece birkaç hafta. Şeyha kaç zamandır davet ediyor. Orada yapacak işin yok. Nedimesi olabilirim. Sen ne bir hizmetçisin ne de bir nedime. Sana kaç kez söyleyeceğim. Sen benim karımsın ve benim yanımda kalacaksın. İnsan kocasını böyle haftalar aylar boyu terk etmez. Bunu nasıl düşünebildiğini anlayamıyorum. Lamia kabul etmek zorunda kaldı. Şeyha ile birlikte gitmek ona hiç cazip gelmemişti ama o sabah uykusuz bir geceden sonra bu düşünceyle yatağından kalkmıştı. Gitmek, şatodan, kadınların gevezeliklerinden, erkeklerin bakışlarından ve kendi kuşkularından uzaklaşmak istiyordu. Geryos'un bu tepkiyi göstereceğini biliyordu ama bir an için ummuştu. Bir mucize bekliyordu. Bundan vazgeçmeye zorlanması üzerine birden çöktü ve bütün gün odasına kapanıp ağladı durdu. Lamia 16 yaşındaydı ve ağladığı zaman yanaklarında gözyaşlarını toplamak istercesine iki gamze oluşuyordu. Onunla ilgili olduğunda Cebrail hiçbir ayrıntıyı kaçırmazdı. Söylendiği kadar güzel olduğuna inanıyor musun? Sorun bir hakaret gibiydi. Daha da güzel, kadınların en güzeli, baştan ayağa, zarif, ince ve uzun elleri, beline kadar inen simsiyah saçları, sevecen gözleri, tatlı bir sesi vardı. Köydeki kızların çoğu gibi o da yasemin kokusu sürerdi. Ama onun yasemini kimseninkine benzemezdi. Saf saf sordum. O nedenmiş? Çünkü o yasemin, Lamia'nın teni kokardı. Cebrail gülümsemiyordu, başka yere bakıyordu. Teni gül gibiydi ve o kadar yumuşaktı ki bütün erkekler parmaklarının ucuyla dokunmak için deli olurlardı. Elbisesi boynundaki haça kadar, hatta daha aşağısına kadar açılırdı. O günün kadınları hiç çekinmeden göğüslerini açarlardı ve Lamia memelerinden her birini bütünüyle sergilerdi. Bu tepelere her gece kafamı yaslamak isterdim. Boğazımı temizledim. Bu kadar ayrıntıyı nasıl bilebilirsin, onu hiç görmedin ki? Bana inanmak istemiyorsan ne diye soruyorsun? Düşlerini bozmam onu kızdırmıştı ama kızgınlığı uzun sürmedi. Kalktı, ikimiz için iki büyük bardak dut şurubu hazırladı. Yavaş iç, hikayemiz uzun sürecek. Şeyhanın kervanı sabah şafak vakti yola çıktığında şato boşalmış gibiydi. Çünkü pek çok muhafız, hizmetçi onunla birlikte gitmişti. Çünkü hasat zamanıydı ve Kıfer Yapta'nın kadınları ile erkekleri tarladaydı. O sabah şeyhin 3 ziyaretçisi oldu ama hiçbirini yemeğe alıkoymadı. Tepsiyle son derece hafif yiyecekler getirtti. Ekmek, zeytinyağlı mercan köşk ve yoğurt. Gerios koridorlarda koşuşup durunca onu da birlikte yemeğe çağırdı. Sonra Lamia'nın nerede olduğunu sordu. Lamia, Şeyha'ya iyi yolculuklar dilemek üzere odasından çıkmış, sonra hemen dönmüştü. Gerios gelip efendinin onu çağırdığını söyleyince aç olmadığını söyledi. Kocası elini kaldırdı ve sert bir sesle "Başına bir örtü tak ve beni izle," diye emretti. Şeyh her zaman olduğu gibi onu görünce çok memnun oldu. Lamia da surat asmamaya dikkat etti. Sonunda konuşmalar sadece ikisi arasında cereyan eder oldu. Gerios bir ona, bir diğerine bakmakla yetiniyordu. Şeyh konuşurken onaylarcasına durmadan kafasını sallıyor ama Lamia ağzını açar açmaz kısa kesler gibi alt dudağını ısırıyordu. Lamia'nın yaptığı nüktelere kendiliğinden asla gülmüyor, önce şeyhin gülmesini bekliyordu ve gülme süresince sadece efendiye bakıyordu. Lamia da öcünü alıyordu doğrusu. Sadece şeyhe bakıyordu o da. Sohbet koyulaştıkça Şeyh Gerios'a hiç bakmaz oldu. Sadece yemeğin sonunda, iyice sonuna gelindiğinde aniden orada olduğunu fark etmişçesine "En önemlisini unutuyordum," dedi. "Terzi Yakub'a mutlaka görmeye gitmelisin. Bu akşamdan önce ona 1000 kuruş göndermeye söz verdim. Sözümü tutmak istiyorum. Bir de yarın erkenden gelmesini söyle, kış için giysiye ihtiyacım var." Yakup Dairun'da oturuyordu, komşu köyde. En az 2 saat süren bir yolda. Lamia o an tepsiyi alıp mutfağa yöneldi. "Gidip kahve yapacağım," dedi. "Hoca Gerios'un kahve içmeye vakti olmayacak. Hemen yola çıksın ki gece yarısından önce dönebilsin." Şeyh Gerios'un gururunu okşamak istedikçe ona "hoca" diye seslenirdi. Bu Türkçe ve Farsça bir sözcüktü ve dağda, tarlada çalışmayan, okuma yazması olan talihlilere öyle denilirdi. Kahya gecikmeden ayağa kalktı. Şeyh kısa bir duraksamadan sonra "Ben de hemen kahve içmeyeceğim," dedi. "Belki öğle uykusundan sonra. Ama güzel Lamia'mız o kendine özgü biçimde hazırladığı gibi bana bir sepet meyve getirirse yaşlılık günlerime kadar ona minnettar kalırım." "Tabii şeyhimiz, hemen. Lamia, haydi davran." Şeyh odasına giderken Gerios küçük kapıdan aceleyle çıktı. Lamia arkasından geldi. "Bekle, seninle konuşmam gerek. Daha sonra gitmem gerektiğini biliyorsun. Şeyh için meyve sepetini hazırlayacağım ama onu odasına senin götürmeni istiyorum. Odasına gitmek istemiyorum. Benden başka şey dilemesini istemiyorum." "Senden ne isteyebilir?" "Bilmiyorum. Bu adam o kadar talepkar ki belki meyveleri soymamı ister, onları kesmemi," kekeleyip duruyordu. Gerios ona döndü. "Sana evvelce de söylediğim gibi mevkini korumasını bilseydin şeyh senden hiçbir zaman bir şey istemezdi." "Sen de mevkine göre davrandın mı?" demek istiyordu. O da uşaklardan birini terziye gönderemez miydi? Ama Lamia'nın kavga etmeye niyeti yoktu. Yalvarır gibi konuştu. "Hata ettim. Kabul. Sen haklısın. Ama geçmişi unutalım." "Evet, geçmişi unutalım. Gelecekte de mevkine dikkat et. Ama bugün için efendimiz senden bir şey istedi, sen de ona itaat edeceksin." Lamia erkeğinin kollarına yapıştı, gözleri yaş içindeydi. "Anla beni. Odasına gitmeye korkuyorum." Bakışları bir an için karşılaştı, uzunca bir an. Lamia kocasının tereddüt ettiğini, hatta kendisine "kaygını anladım, ne yapacağımı biliyorum," diyeceğini sandı. Ona güvenmeyi o kadar istiyordu ki onda eleştirdiği tüm alçaklıkları unutmaya hazırdı. Sadece erkeği olduğunu, yaşam boyu onun olduğunu, iyi ve kötü günlerde ona itaat etmeye söz verdiğini hatırlatmak istiyordu. Gerios bir şey söylemiyordu. Lamia da onu kızdırmaktan korktuğu için susuyordu. Birkaç saniye daha geçti, uzun saniyeler. Sonra Gerios ondan uzaklaştı ve "Beni yeterince geciktirdin," dedi. "Gece yarısından önce dönemem." Lamia'ya bir daha bakmadı. Ama Lamia'nın gözleri onun gidişine bakıyordu. Sırtı kamburlaşmış, koca siyah bir kambur oluvermişti. Lamia onu bu kadar çökmüş görmemişti. Kendisini terk edilmiş, ihanete uğramış, aldatılmış hissetti Lamia. Meyve sepetini hazırlarken oyalandı durdu. Talihi biraz yaver giderse şeyhin odasına gittiğinde onu uyumuş bulabilirdi. Sonuncu koridoru geçtiğinde kalçalarında bir karıncalanma hissetti. Bu korku muydu, bu arzu muydu? Ya da belki korku arzuyu kamçılamıştı. Şimdi de elleri titriyordu. Gittikçe ağır ilerliyordu. Eğer yaratılanları koruyan bir güç varsa onu bu odaya asla ulaştıramazdı. Kapı aralıktı. Sepetin ucuyla kapıyı usulca itti, içeriye baktı. Adam hasırının üzerinde uzanmıştı, sırtı dönüktü. Sağ elinde mercan tesbihi vardı. Nargilesini içmediği zamanlar bununla meşgul olurdu. Birbirlerine çarpan tesbih taşlarının çıkarttığı gürültü, suyun taşların arasından akarken çıkarttığı ses gibi huzur vericidir demeyi alışkanlık edinmişti. La mea ne tesbihe ne de efendinin küçük parmağındaki mühüre bakıyordu. Sadece göz ucuyla kalın, erkeksi parmakların kımıldamadıklarını görebiliyordu. Bunun üzerine hızlandı, iki adım attı, yere diz çöktü ve sepeti koydu. Kalkacağı sırada yüreği ağzına geldi. Narlardan biri yere düşmüştü. Hafif bir gürültüyle yuvarlanıyordu ama Lamia'nın kulaklarında bu ses bir davul sesi gibi yankılanıyordu. Nefesini tutarak narın efendinin yanına kadar yuvarlanmasını bekledi. Narı almak için bir saniye daha bekledi. Şeyh kıpırdadı. Döndü. Yavaşça bir uyur gezer gibi ama dönerken narı avucuna aldı. Hiç bakmadan orada olduğunu hissetmişçesine ''Amma geciktin, neredeyse uyuyacaktım.'' Saati tahmin etmek istercesine gözlerini pencereye kaldırdı ama perdeler kapalıydı. Havada bulutluydu. Bir sonbaharın öğleden sonrasının gölgesinde olabilecek saatti. ''Bana ne getirdin?'' Lamia zorlukla doğruldu. Sesinde korku titreşimleri vardı. ''Üzüm, incir, alıç, birkaç elma ve bir de şunar.'' ''Peki sana göre getirdiğim bütün meyveler arasında en lezzetlisi hangisi?'' ''Gözü kapalı ısırabileceğim ve ağzımda bol tadı bırakacak olanı.'' Dışarıda bir bulut güneşi kapatmış olmalıydı çünkü o da iyice kararmıştı. Öğleden sonrasının başlangıcıydı ve geceye daha çok vakit vardı. Şeyh ayağa kalktı, en güzel salkımı, en etli taneyi aldı ve Lamia'nın yüzüne tuttu. Lamia dudaklarını araladı. Üzüm tanesi ağzından girdiği sırada erkek ona, ''Gülümsemeni istiyorum.'' dedi. Lamia gülümsedi, şeyh de onunla birlikte tüm Eylül meyvelerini paylaştı. İkinci geçiş, çekirgeler yazı. 1821 yılında Haziran ayının sonlarına doğru Şato kahyası Geryos'un eşi Lamia bir erkek çocuk doğurdu. Çocuğa önce Abbas sonra da Tanyos adı verildi. Masum gözlerini açmasına fırsat kalmadan köye hak etmediği lanetlerin yağmasına yol açtı. Daha sonra Kiçk diye anılan odur ve herkesin bildiği bir yazgısı oldu. Bütün ömrü birbirini izleyen geçişlere doludur. Küfer Yapdalı Keşiş İlyas, Dağ Tarihçisinden. Tarihin akışına dönmeden önce yukarıdaki satırlar ve özellikle geçiş diye çevirdiğim ubur sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Keşiş İlyas hiçbir yerde bunun tanımını vermemiş ama sık sık bu sözcüğü kullanıyor. Anlamını ancak parça parça yorumlayarak çıkartabildim. Örneğin tarihçenin yazarı şöyle diyor. Ayakkabıcının iğnesi köseleye nasıl girip çıkarsa insan yazgısı da bizim içimizden öyle geçer. Bir başka yerde de şöyle diyor. Korkunç geçişleri varlığımızı etkileyen ve ona şekil veren yazgı. Kısacası geçiş yazgının bir işareti, acımasız, alaycı ya da esirgeyici bir müdahale. Olağan dışı bir yaşamın bir bölümüdür. Bu anlamıyla Lamia'nın günahı Tanyos'un hayatında ilk geçiş olmuştur. Tüm diğerlerini oluşturan geçiş. 1. Geryos geri döndüğünde karanlık basmıştı. Gecenin karanlığı. Karısı odaya dönmüştü bile. Yatağa serilmişti. Birbirlerine bir şey söylemediler. Bunu izleyen haftalarda Lamia ilk bulantılarını hissetmeye başladı. 2 yıldan beri evliydi. Yakınları karnının boş olmasından endişe duyuyorlardı ve kaderi değiştirmesi için azizlere ve koca karı ilaçlarına başvuruyorlardı. Gebeliği herkesi sevindirdi ve kadınlar Lamia'nın çevresini daha bir sevecenlikle sardılar. Kimsenin aklına en ufak bir şüphe, en küçük bir dedikodu gelmiyordu. Sadece Şeyha uzun süre ailesinin yanında kalıp Mart ayında geri döndüğünde Lamia'ya ilişkilerinde bir soğuma var gibi geldi. Gerçi efendinin karısı herkese karşı mesafeliydi. Köy kadınlarını küçük görüyordu. Üstelik dev anası gibi olmasına karşın yüzü süzülmüştü. Köy halkı bu durumu alaya almakta gecikmedi. Şeyhlerinin her türlü kaprisini kabul ederlerdi de bu yabancının, bu sütü bozuğun, bu jordun cehenneminden gelme cadının şımarıklıklarını asla. Küfer yaptayı beğenmiyorsa varsın evine dönsündü. Lamia Şeyha'nın bütün köye karşı öfkeli olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Kendisini kötülemiş olmalıydılar. Lamia neler anlatıldığını merak ediyordu. Çocuk güzel bir yaz günü doğdu. Güneşi incecik bulutlar örtüyordu. Şeyh manzaraya karşı açık havada kahvaltı etmek üzere taraçaya halılar döşetmişti. Yanında boğuna, bölgede konuşulan Arapçada peder, keşiş anlamında kullanılan sözcük. Butos, köyün diğer ileri gelenleri ve Geryos vardı. Biraz ötesinde bir iskemlenin üstünde Şeyha oturmaktaydı. Kafasında sarılı tanturu, dizlerinin üzerinde oğlu ile. Rakının yardımıyla herkes neşeliydi. Kimse sarhoş değildi ama neşe sözleri ve davranışları hafifletmişti. Oradan uzak olmayan odasında Lamia ebenin yardımıyla çocuğu içinden çıkartmak için inliyordu. Ablası elini tutuyordu. Büyük ablası Huriye denilen keşişin karısı olan. Küçük bir kız konuklara doğru koşarak geldi, bekledikleri haberi getirmek üzere bakışlarıyla kızı utandırmış olacaklardı. Çünkü kız kızardı, yüzünü örttü, sonra gerisin geriye kaçmadan önce Geryos'un kulağına bir şeyler fısıldamakla yetindi. Habercinin telaşı kendisini ele vermiş, herkes anlamıştı ve Lamia'nın kocası tek bir kez ciddiyetinden çıkarak yüksek sesle "Sabi!" diye haykırdı. Bir oğlan. Olayı kutlamak için kadehler doldu, sonra Şeyh Kahya'sına "Ne ad takacaksın?" diye sordu. Geryos tasarladığı ismi tam söyleyecekken efendinin ses tonundan onun da söyleyeceği bir şey olduğunu anladı. "Henüz düşünmedim," dedi. "Doğmadan önce düşünmek istemedim." Bu koca yalanın yanı sıra uğursuzluk getirmesin diye doğmadan önce bir şey tasarlamaktan korktuğu inancını gösteren bir hareket yaptı. Çünkü böylece bir oğlanın sağ doğacağı varsayılır, aksi halde henüz bahşedilmemiş bir şeyi olmuş farz etmekle Tanrı'nın gazabının çekileceğine inanılırdı. Şeyh, "Benim her zaman sevdiğim bir isim vardır," dedi. "O da Abbas'tır." Geryos, efendinin her söylediğine kafa sallama alışkanlığıyla daha isim söylenir söylenmez kararını verdi ve "Abbas olsun," dedi. "Daha sonra çocuğa adının şeyhimizin taktığını söyleriz." Sevinçli bakışlarını herkesin onayını almak üzere çevresinde dolaştırdığında keşişin kaşlarını çattığını, Şeyha'nın aniden çocuğunu kucağında sıkarak anlaşılmaz bir öfkeye kapıldığını fark etti. Şeyha ölü gibi bembeyaz kesilmişti. Eli yüzü kesilecek olsa neredeyse bir damla kan akmayacaktı. Geryos'un bakışları bir an onun üzerinde takılı kaldı. Birden anladı. Nasıl olmuştu da bu adı kabul etmişti? Üstelik nasıl olmuştu da şeyh bu adı önerebilmişti? Sevinç ve içki her ikisinin de zihnini allak bullak etmiş olmalıydı. Bu sahne belki de sadece birkaç saniye sürdü. Ama o andan itibaren çocuk için, yakınları için, bütün köy için her şey alt üst olacaktı. Dağ tarihçesinin yazarı, "O gün herkesin yazgısı yazıldı, geriye yazılanı dürmek kalıyordu," der. Şeyhin üstelik anında düzeltilen bir dalgınlığı yüzünden bu kadar sızlanma niye? Küfer Yapta da yüzyıllardan beri verilen isimler konusunda belirli adetler vardı. Aşağıdakiler diye çağrılan köylüler oğullarına Burros, Bulos, Geryos, Rukos, Hanna, Firem, ya da Aziz Petrus'a ithafen Vakim, Paul, George, Efraim, Roh, Jean veya Joachim diye isim takarlardı. Bazen Tevrat'tan da isimlenirlerdi. Eyüp, Mus, Tubiya, Job, Musa ve Tobi gibi. Şeyh'in ailesinde, yani yukarıdakilerde farklı adetler vardı. Oğlanlara geçmişteki zaferleri ve gücü anımsatan isimler takılırdı. Zakir, Raat, Hüsnü gibi. Bunlar kaya, yıldırım, kale demeye gelirdi. Yine İslam tarihine ait adlar da takılırdı. Şeyh'in ailesi yüzyıllardır Hristiyandı. Ama bu, cetleri arasına peygamberin amcası Abbas'ın bulunmasını engellememişti. Zaten sütunlu salonun duvarında, tam şeyhin her zaman oturduğu yerin üstünde, halifede olsa soyu asil Mekke sülalesine değil de Asya'daki bozkırların derinliklerine dayanan İstanbul'daki sultan dahil olmak üzere pek çok taçlı, başı imrendirecek bir soy ağacı vardı. Şeyh oğluna babasının adı Raat ismini vermişti. Kendisine gelince bunu açıklamak kolay olmasa da adı Francis'ti. Evet, Şeyh Francis. Ne savaşçı çetlere ne de peygamber sülalesine ait bir isim. Hatta daha çok köylülerin taktıkları aziz adlarından biriydi. Ama bu işin sadece görüntüsüydü. Burada azizlere Aziz François de Sales ya da Aziz François de Assis atıfta bulunulmuyordu. 16. yüzyıldan beri ailede pek çok Şeyh Francis olmuştu. Fransa kralı muhteşem Süleyman'dan doğudaki Hristiyanlar ve kutsal topraklar hakkında bir gözetim hakkı kopartıp dağdaki büyük ailelere koruyucuları olduğunu yazdığı günden itibaren. Bu yazıyı alanlardan biri de bizim şeyhimizin atalarındandı ve bu haberi ilk çocuğu doğduğu gün almıştı. Ona da Francis adını vermişti. Şimdi verdiğim bu bilgilere bugün gerek görülse bile o tarihte yaşamış olan köylülerin buna hiç ihtiyaçları yoktu. O tarihte köylülerden hiçbiri şeyhin Lamia'nın oğluna ailesinin en şanlı isimlerinden birini vermesini basit bir şey olarak karşılayamazdı. Geryos daha şimdiden küfer yaptı da yer yeri oynatacak dedikoduları duyar gibiydi. Utancını nerelerde saklayabilirdi? Çocuğu görmek için masadan kalktığında hiç de mutlu ve gururlu bir baba görüntüsüne sahip değildi. Bıyıkları sarkmış, Lamia'nın odasına giderken dik yürüyemez olmuştu. Odada koşuşup duran 10 kadar kadın vardı. Şaşkınlığını sevincine veren kadınlar Geryos'u çocuğun uyuduğu beşiğin önüne doğru ittiler. Başı şimdiden keten bir başlıkla örtülmüştü. Sağlıkla görünüyor diye mırıldandılar. Allah bağışlasın. Sadece keşişin karısı erkeğin yüzünü fark edebildi. Endişeli görünüyorsun. Ailen büyüdüğü için mi diyebildi. Geryos hareketsiz ve suskun durdu. Adını ne koyacaksın? Geryos şaşkınlığını belli etmemek istedi ama ondan, Huriye kadından bir şey saklamak olmazdı. Tüm köylüler, hatta şeyh üzerinde hakkı vardı. Susamazdı. Adı Saide'ydi. Ama artık kimse onu böyle çağırmıyordu. Ve de tıpkı kız kardeşi Lamia'nın 10 yıl sonra olacağı gibi Kıfer Yapta'nın en güzel kızıydı. 8 ya da 9 çocuğu onu yıpratmış, şişmanlatmış, gençliğini almışsa da albenisinin varlığı alaylı ve otoriter bakışlarından okunur olmuştu. Yemek yorduk ve şey adının Abbas olmasını önerdi. Geryos heyecanını gizlemeye çalıştı ama son sözü bir inleme gibi çıktı. Huriye kadın şaşkınlığını belli etmedi, hatta eğlenmiş görünürdü. Tam senin şeyhine göre iş. Hiç düşünmeden gönlündekini bağışlar. Senin işini beğeniyor, sadakatini beğeniyor, dürüstlüğünü beğeniyor ve sana bir kardeş gözüyle bakıyor. Ve ailesinden bir ad vermekle seni onurlandırdığına inanıyor. Ne var ki köyde buna o gözle bakılmaz. Geryos insanların buna ne diyeceğini sormak için dudaklarını araladı ama ağzından hiçbir ses çıkmadı. Keşişin karısı devam etti. Geryos yukarıda oturduğu için bize sırt çeviriyor. Oğluna bizimkiler gibi bir at takmak istemiyor diyeceklerdir. Sana ve karına kızacaklar. dilleri durmayacaktır. Zaten durumunu kıskanıyorlardı. Belki de haklısın Huriye kadın. Yalnız şeyhe bundan onur duyduğumu söyledim bile. Ona gidip bul. Lamia'nın gizlice niyet etmiş olduğunu söyle. Çocuğa ne ad takmak istiyorsun? Tanyos. Güzel. Annesinin çocuk sağlıklı doğarsa adının Tanyos olması için adakta bulunduğunu söyle. Haklısın. Böyle söylemeli. Yarın gidip konuşurum. Yalnız kaldığımızda. Yarın çok geç olur. Hemen şimdi git. Yoksa şeyh sağda solda Abbas demeye başlar bile. Bu isimden de vazgeçmez. Geryoz ömründe ilk defa efendisine karşı çıkacağı için hasta gibi geri döndü. Kafasında uzunca bir açıklama hazırlığı içinde şeyhin karşısına çıktı, konu çok kolay çözümlendi. Adak kutsal bir şeydir, unut gitsin, bundan böyle adı Tanyos olacak. Köyün efendisinin de bu ara düşünecek vakti olmuştu. Özellikle şeyha ayağa kalkıp çocuğunu yerden oğlanı bağırtacak kadar sertlikle alıp konuklara tek bir söz söylemeden odasına çekilmesinden sonra. Gidip odasına, daha doğrusu odasının balkonuna kapanmış ve gün boyu ihtiyatsız sözcükler savurmuştu. Kendini hiçbir zaman bu kadar aşağılanmış hissetmemişti. En büyük dağ sülalesinin bir kızı olarak şımartılmışken şimdi bu delikte ne arıyordu? Bütün dünyaya kızıyordu. Hatta günah çıkarttığı patriğe bile. Bu evliliği düzenleyen o değil miydi? Sabah şafak vakti bu lanet olası şatodan oğluyla ayrılmaya karar verdi. Şayet biri onu önleyecek olursa babasına ve ağabeylerine bir haberci gönderir. Onlar da ellerinde silahları, artlarında adamlarıyla gelip onu kurtarırlar ve şeyhin şatosunu yerle bir ederlerdi. Bugüne kadar her şeyi sineye çekmişti. Ama bu sefer iş köylü kadınlarıyla kaçamak yapmak değildi. Bu farklıydı. Bu adam çatıları altında oturan bir kadından bir çocuk edinmiş, yetmiyormuş gibi bir de ona kimse gerçek babasının kimliğinden kuşkulanmasın diye anlı şanlı atasının adını vermişti. Bunu evirip çevirip anlamaya, tekrar uysal bir kadın gibi olmak için mazeretler bulmaya çalışıyordu ama boşuna. En basit köylü kadını bile böyle bir hakarete uğrasa intikam almayı düşünürdü. O, ünlü ve güçlü bir derebeyinin kızı, o mu kendini ezdirecekti? Bunun üzerine başındaki tanturu iki eliyle tuttuğu gibi yere fırlattı. Saçları döküldü. Yağlı yüzüne gözyaşları arasından bir gülümseme yayıldı. Köy kadınları ise parmakları tarçına ve kimyona batmış doğan bebeğin onuruna yortu günlerinin mehlisini hazırlamaktaydılar. 2. Tanyos'un doğumunun ertesi günü şeyh, Geryos ve Küferyapta'nın ileri gelenlerinden bazılarıyla ava gitti. Dönüşünde hizmetçilerinden biri şeyhe herkesin önünde ve yüksek sesle şeyhanın aniden Jord'a gittiğini söyledi. Çocuğunu da beraber götürdüğünü ve söylenerek bir daha dönmeyeceğini mırıldandığını haber verdi. Çoğu insan efendinin karısının yokluklarından hoşnut olduğunu bilirdi. Gitmek istediğini söylese onu engellemeyeceğini de. Ama işin bu biçimde herkesin önünde tebliğ edilmesi ve şeyhin terk edilmiş bir koca durumuna düşmesi işte buna tahammül edemezdi. Onu saçlarından sürüklemek de gerekse şatoya geri getirecekti. Adına Bısatır Errih yani rüzgar kilimi denilen en iyi atını hazırlattı. Yanına en iyi binicilerinden ikisini aldı ve yüzünü bile yıkamadan yola çıktı. Kayınbederinin konağına vardığında karısının atlarının eğerleri henüz alınmamıştı. Şeyha genç kızlık odasına kapanmış, annesi ve babası arkasından gelmişti. Şeyh hemen yanlarına gitti. Üstünü taslayarak hemen söz aldı. Tek bir söz etmeye geldim. Karım, babam kadar saydığım güçlü bir adamın kızı. Ama şimdi karımdır ve sultanın kızı bile olsa evini iznim olmadan terk etmesini kabul edemem. Benim de söyleyecek tek bir sözüm var dedi kayınpeder. Ben kızımı saygıdeğer bir ailenin oğluna verdim. Ona iyi davransın, onu saysın diye. Buraya yıkılmış olarak dönsün diye değil. İsteyip de alamadığı bir şey oldu mu? İstediği kadar hizmetçisi, ona hizmet etmek için tek bir sözünü bekleyen onlarca köylü kadın yok mu? Söylesin. Madem ki babasının evinde bulunuyor, çekinmeden söylesin. Onu belki bir şeyden yoksun bırakmadın ama onu aşağıladın. Ben kızımı ihtiyaç içinde olmasın diye evlendirmedim. Ben onu büyük bir ailenin oğluyla babasının evinde sayıldığı kadar sayılsın diye evlendirdim. Erkek erkeğe görüşebilir miyiz? Kayınpeder kızını alıp çıkması için karısına işaret etti. Kapıyı kapattıktan sonra ekledi. Bana köyünde hiçbir kadına rahat vermediğini söylemişlerdi ama biz evlenince uslanacağını ummuştuk. Yazık ki canı çıkmadıkça huyu çıkmayan insanlar vardır. Eğer ilacı buysa bu ülkede bunu giderecek binlerce hekim var. Beni kendi evinde ölümle mi tehdit ediyorsun? İyi öyleyse öldür beni. Yalnız silahsız geldim. Senin adamların her yerde, onları çağırman yeter. Seni tehdit etmiyorum ama anlayacağın dil nedir diye düşünüyorum. Seninle aynı dili kullanıyoruz. Senin yapmadığın hiçbir şey yapmadım. Senin köyünde kaç kez dolaştım ve sokaklardaki çocukların yarısının sana benzediklerini gördüm. Senin köyündeki ünün neyse benimkisi de o. Babalarımız ve dedelerimiz de aynı üne sahiptiler. Sırf kızın gelip burada ağladı diye beni kınayacak değilsin ya. Sen köy kadınlarına tohumunu ektin diye karın evi terk etti mi? Konuşma etkili olmuş olacak ki Jord ülkesinin büyük efendisi uzun süre söyleyecek şey bulamadı. Konuşmaya başladığında daha ağır ve daha alçak sesle konuştu. Hepimizin kusuru vardır. Ben Aziz Maron değilim, sen de Münzevi Simeon değilsin. Ancak ben Kahya'nın karısı uğruna karımı asla ihmal etmedim ve asla çatımın altındaki bir kadını gebe bırakmadım. Hele de bir kadının benden bir oğlu olmuşsa ona atalarımdan en şanlısının adını vermezdim. O çocuk benden değil. Herkes aksini düşünüyor. Herkesin ne düşündüğünün önemi yok, ben biliyorum. Herhalde bilmeden bu kadınla yatmadım ya. Kayınpeder tekrar durumu değerlendirmek istercesine durdu, sonra kapıyı açıp kızını çağırdı. Kocan o kadınla aralarında bir şey geçmediğine beni inandırdı dedi. Öyle diyorsa öyledir. Şeyhanın annesi ki kızı kadar cüsseliydi söz aldı ve o kadının çocuğu ile gitmesini istiyorum dedi. Küfer yap da şeyhi atıldı. Bu çocuk oğlum ise onu atmam canavarlıktır. Oğlum değilse öyleyse kusurum ne? O kadının kusuru nedir? Kocasının ve oğlunun kusuru nedir? Onları hangi suçtan cezalandıracağız? Şeyha büyük havalara bürünerek, o kadın çıkmadıkça şatoya dönmeyeceğim dedi. Şeyh cevap verecekken ev sahibi söz aldı. Baban ile kocan görüştüğünde sana susmak düşer dedi. Karısıyla kızı korkulu gözlerle ona baktı. O ise onlara dikkat bile etmeden damadına döndü, elini omzuna koydu ve ''Bir hafta içinde karın evine dönecek.'' dedi. ''İnat edecek olursa onu ben getireceğim. Ama yeterince gevezelik ettik. Haydi gel, konuklarımız kavga ettiğimizi sanacak. Sizler de hanımlar bize öyle bakıp duracağınıza mutfağa gidin de yemek hazır mı bakıverin. Bunca yoldan sonra onu aç bırakacak olursak damadımız hakkımızda ne düşünür?'' Serkis'in kızını çağırsınlar, bize gelip bir atabe söylesin. Nargilelerimizi hazırlasınlar, hele de acem tütününü unutmasınlar. Şeyh döndüğünde bütün köy karısının gidişi, onun gidişi, tabi Lamia ile oğlu ona takılan isim konularında çalkalanıp duruyordu. Ama şeyh hiç umursamadı. Onun endişelendiği başka şeydi, kayınpederi. Bütün dağda sayılan, ürkülen bu adam hangi nedenle gelip de ondan yana olmuştu? Oysa az öncesinde onu ölümle tehdit etmişken, söylediklerinin etkili olduğuna inanması zordu. Onların kitabında her şey dişe dişti. Bu kez böyle bir şey olmamışsa korkmak gerekirdi. Ona hoş geldin demeye gelen köylülere şey kısa kısa cevaplar veriyor, karısından ve kayınpederinden büyük bir dikkatle söz ediyordu. Dönüşü birkaç saat olmuştu ki Huriye kadın sütunlu salona dikkat çeken bir giriş yaptı. Üzeri mor ipek örtüyle örtülü bir şey taşıyordu ve efendinin yanına kadar geldikten sonra yüksek sesle ''Şeyhimizden isteyeceğim bir şey var, yalnız kaldığımızda.'' dedi. Orada bulunanlar çıkmak için ayağa kalktılar. Efendinin söyleyebileceği bir şey olmadan salonu böylesine ancak Huriye kadın boşaltabilirdi. Hatta bu kez ne istiyorsun diye sorduğunda eğlenir görünüyordu. Bu sorusu erkeklerin dışarıda da sürdürdükleri kahkahalarına yol açtı. Çünkü geçen defa olanları bilmeyen kalmamıştı. Bundan 12 yıl önceydi. Bu cüsseli kadın o zaman genç bir kızdı ve şeyh onun yanında ailesi olmadan bir şey istemeye geldiğini görünce şaşırmıştı. Şeyhi yalnız görmek istemişti. Senden bir iyilikte bulunmanı isteyeceğim. Karşılığında verebileceğim hiçbir şey yok. İstediği basit değildi. O tarihteki ihtiyar keşişin oğlu, kuzeni Butros ile sözlüydü ama babasının yerini almak için manastırda tahsile giden genç adam, bir İtalyan papazı tarafından fark edilmiş, o da Butros'u Avrupa'da olduğu gibi papaz olmak için bekar kalmak gerektiğini inandırmış ve Tanrı katında bekarlık kadar makbul bir şey olmadığını söylemişti. Hatta kadınlardan uzak kalırsa onu Roma'ya, büyük seminere göndermeye söz vermişti. Dönüşünde piskopos olabilirdi. Piskopos olmak için senin gibi bir kızdan vazgeçmek, bu Butros aklını yitirmiş olmalı. Genç kız pek hafif biçimde kızararak, ben de böyle düşünüyorum dedi. İyi de benimle yapmamı istiyorsun? Şeyhimiz onunla konuşmanın bir yolunu bulur. Butros yarın babasıyla şatoya çıkacakmış. Gerçekten de ihtiyar keşiş oğlunun koluna yaslanarak gelmiş ve şeyhe oğlunun parlak bir şekilde okuduğunu, üstlerinin kendisini fark ettiklerini, hatta bir İtalyan papazın onu papanın ülkesi Rumeli'ye götürmeyi vaat ettiğini anlattı. Bundan böyle köyümüzde hizmetkarınızdan çok daha ehlil bir keşiş olacak. Yaşlı adam şeyhten güler bir yüz ve cesaret verici sözler bekliyordu. Çatık kaşlar ve sıkıntılı bir sessizlikle karşılaştı. Sonra da şu sözleri duymak zorunda kaldı. Sen uzun bir ömürden sonra bizi terk ettiğinde bunu artık keşişe ihtiyacımız olmayacak. Nasıl olur? Bu uzun süre önce kararlaştırıldı. Ben, benimkilerle ve tüm diğer beylerle Müslüman olmaya karar verdik. O sırada odada bulunan 4-5 kişiyle şeyh arasında kaçamak bir bakışma oldu ve odadakiler kafalarını onaylarcasına sallayıp durdular. Bunu seni üzmemek için senin sağlığında yapmayacağız ama aramızdan ayrılır ayrılmaz kilise cami olacak, bizim de keşişe ihtiyacımız olmayacak. Genç papaz adayı dehşete düşmüştü. Bütün dünya çevresinde dönüyordu. Ama ihtiyar heyecanlanmış görünmüyordu. O şeyhini tanırdı. Sorun nedir Şeyh Francis? Artık hiçbir şey doğru gitmiyor. Bizden biri ne zaman Trablus'a, Beyrut'a, Şam'a ya da Halep'e gidecek olsa eziyet görüyor. Ya şu rengi değil de bu rengi değdiği de, ya soldan değil de sağdan yürüdüğü için eleştiriliyor. Yeterince acı çekmedik mi? Genç adam, dini için çekmek sevaptır diye atıldı. Roma bizi tanımazken ne diye papanın dini için ölelim? Nasıl yani? Geleneklerimize hiç saygıları yok. Görürsünüz, bir gün gelir bize bekar papazlar gönderirler. Onlar da karılarımıza imrenerek bakarlar. Hiçbir kadın günah çıkartmaya cesaret edemez ve diz boyu günaha bulanırız. Genç adam nedenini anlar gibiydi. Müdahale etmeyi gerekli gördü. Fransa'da bütün papazlar bekardır, hem de iyi Hristiyanlardır. Fransa, Fransa'dır. Burası da burası. Bizim hep evli keşişlerimiz oldu ve onlara köyün güzel kızlarını verdik. Gözleri doysun da başkalarının karılarına bakmasınlar diye. Tahrike kapılmamasını bilen erkekler vardır. Karıları da yanlarında olursa daha kolay kapılmazlar. Orada bulunanlar durmadan kafa sallıyorlardı. Hele şeyhin gerçek niyetini anladıktan sonra efendi konuşmayı sürdürdü. Dinle oğlum, seninle açık konuşacağım. Söylediklerimi de bir daha tekrar etmeyeceğim. Evli olduğu halde bütün Roma'dan daha dindar olan baban gibi dindar bir adam olmak istiyorsan, köye ve köylülere hizmet etmek istiyorsan onun yolundan git. Ama eğer amacın piskopos olmaksa, tutkun bu köye sığamayacak kadar büyükse İster Roma'ya, ister İstanbul'a git. Ama bil ki ben ölmedikçe buraya adımını atamazsın. Konuşmanın fazla ileri gittiğini düşünen yaşlı keşiş bir çıkış noktası bulmak istedi. Şeyhimiz ne istiyor? Onu görmeye geldikse öğütlerini dinlemek için geldik. Kimse dinlemek istemezse öğüt vermek niye? Konuş şeyhim, dediğini yaparız. Bütün bakışlar Butros'a yönelmişti. Bunca baskının altında o da başıyla onaylamak zorunda kaldı. Bunun üzerine şey muhafızlarından birine yaklaşması için işaret etti ve kulağına bir şeyler söyledi. Adam birkaç dakika yok oldu, sonra yanında Saide ve ailesi olduğu halde geri geldi. O gün geleceğin keşişi şatodan nişanlanmış olarak ayrıldı. Roma'da seminere devam etmek ve ileride psikopos olmak artık söz konusu değildi. Bunun için bir süre şeyhe kinlendi. Ama huriye kadınla yaşamaya başlar başlamaz veli nimetine sonsuz bir minnet duydu. Keşişin karısı o gün geldiğinde şeyhin anımsatmaya çalıştığı işte buydu. Baş başa kaldıklarında şeyh takıldı. Geçen sefer Butros'un elini istemiştin. Bu kez ne istiyorsun? Bu kez senin elini istiyorum şeyh. Şeyh şaşkınlığından kurtulmadan önce huriye kadın elini yakalamıştı. Sonra da bu eli elinde tuttuğu örtülü şeyin örtüsü altına götürmüştü. Bu bir İncil'di. Şeyhin elini İncil'e bastırdı. Başkası olsa kızıp tersinirdi ama onunla kuzu gibi uysaldı. Bu kadının ağırlığı onda her zaman hoşuna giden bir hayranlık uyandırmıştı. Farz et ki günah çıkartıyorsun şeyh. Ne zamandan beri bir günah çıkartıyorum bir kadınla? Bugünden beri. Kadınlar sır saklamayı öğrendikleri için mi? Söyleyeceklerim buradan çıkmaz. Ben de dışarıda kız kardeşimi korumak için yalan söylemek zorunda kalırsam yalan söylerim. Ama senin bana gerçeği söylemeni istiyorum. Şeyh uzunca bir süre sessiz kaldı. Elini çekmeden önce bıkkın bir ifadeyle "O çocuk benden değil. Öğrenmek istediğim buysa" dedi. Belli başka şeyler de söyleyecekti ama kadın fırsat vermedi. Kendi de bir şey söylemedi. İncil'i tekrar örtüsüne örterek dışarı çıktı. Şeyh bir eli kutsal kitaptayken yalan söylemiş midir? Sanmıyorum. Ancak huriye kadın içeride olanları tam olarak köy halkına naklettiğini gösteren bir şey de yok. Köylülere kendisinin takdir ettiği kadarını söylemeyi kararlaştırmış olabilirdi. Ona inanmışlar mıydı? Belki değil. Ama her biri huriye kadının söylediklerinin gerçek olmasını isterdi. Çekirgeler yüzünden. 3. Şeyha Ağustos'un ilk haftasında Kiferyapta'ya döndüğünde yalnız değildi. Babası da beraberdi. Ama aynı zamanda 5 ağabeyi, 60 silahı ve 300 piyade birlikte gelmişti. Yine yaverler, nedimeler, hizmetçiler uşaklarda kafiledendi. Topu topuna 600 kişi. Şato muhafızları köylüleri silaha çağırmaya davrandılarsa da şeyh izin vermedi. Sakin olmalarını, güler yüz göstermelerini istedi. Görünüşüne karşın bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kayınpederini saygıyla karşılamak üzere kapıya çıktı. Söz verdiğim gibi kızımla birlikte geldik. Kuzenlerimiz de birlikte gelmek istediler. Ben de onlara, şeyhin ülkesinde her zaman kıvrılıp yatacak bir yer, açlığını giderecek iki zeytin bulunur dedim. Evinizde, ailenizin arasındasınız. Büyük Jor derebeyi adamlarına döndü ve, duydunuz ya, burada evinizdesiniz dedi. Damadımın cömertliğini bilirim. Bu sözler endişeleri gidermek üzere fazlasıyla alkışlandı. İlk günü bir hoş geldin şöleni düzenlendi. Adet böyleydi. İkinci günü bütün bu insanları doyurmaya devam edildi. Üçüncü günü de, dördüncü günü de, beşinci günü de. Yeni yıl ürünü henüz depolanmamıştı ve günde bir bazen iki şölen yüzünden şatonunkileri çabucak boşaldı. Ne bir damla zeytinyağı, ne şarap ya da rakı, ne un, ne kahve ve şeker, ne de kavurma kalmıştı. Zaten o yılın mahsulü bereketsizdi. her gün kesilen danaları, keçileri, koyunları, kümes hayvanlarını gördükçe köyümün insanları kıtlığın kapıda beklediğini düşünür olmuşlardı. Neden harekete geçmediler, neden cesaretleri eksikti, neden onları durduran, konuklara ayıp olur görüşü? Yo, hayır, bu konuklar bile bile konukseverliklerini istismar ettiklerine göre her birini teker teker memnunlukla şişlerlerdi. Ancak olay nezaket ölçüleriyle değerlendirilemeyecek kadar garipti. Tam olarak o çerçeveye sığmasa da yine de bir aile kavgasıydı. Büyük Jort derebeyi kendine saygısızlık etmiş olan damadına kendine göre bir ders veriyordu ve bunu en iyi belirten de olanlardan sızlanan bir kadına verdiği cevapla Şeyhan'ın kendisi olmuştu. Git efendine söyle, bir hanımefendinin refakatindekilere bakacak gücü yok idiyse köylülerinden biriyle evlenseydi. İşte konuklar da bu görüşteydi. Halkı katletmeye, köyleri yakmaya, şatoyu yağmalamaya gelmiş değillerdi. Sadece ev sahiplerinin köküne kibrit suyu koymaya gelmişlerdi. Bu durumda da onlar için kahraman en iyi dövüşen değil, en çok yiyendi. Her şölende çevresindekilerin alkış ve teşvikleriyle kim daha çok katı yumurta yiyecek, kim kendi başına bir testi şarabı içecek ya da bir tepsi dolusu kebbe yiyecek diye yarışırlardı. Yani ziyafet alemleriyle intikam.